Ayrım 27.
Kurtuluşu çözüm yolunu yeni bir yerli insan türüne bağlamak, gerçekte kurtuluş için, çözüm yolu için hiçbir şey söylememek demektir. Kemal Tahir'in romanında Fethi Bey ile bunca uğraşması da belki bu hiçbir şey söylememekle ilgilidir. Kemal Tahir'de bulamadığımızı Tarık Buğra'da buluyoruz. Siyasal, toplumsal gerçekliklere tam bir romancı yaklaşımı. Not: Tarık Buğra'nın Yağmur Beklerken adlı romanı hakkındaki eleştiri 258. sayfadadır. Bereketli topraklar üzerinde. Sabırla derlenmiş gözlemler, toplumsal gerçekliğin insan gerçekliğiyle birlikte uyumlu bir biçimde verilişi, insanların idealize edilmeden, içinde yaşadıkları şartlarla bağlantılı olarak ele alınışı, ayrıntıların ustalıkla değerlendirilişi, sanırım bereketli topraklar üzerindeyi güçlü kılan başlıca öğeler. Kış aylarında tarım alanında yapacak hiçbir iş bulamadıkları için, Orta Anadolu'nun 80 evlik köylerinden birinden iş ve ekmek aramak üzere Çukurova'ya inen 3 köylü arkadaş. İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali, Köse Hasan. Orhan Kemal bu 3 köylü aracılığıyla fabrikalardaki, inşaat işlerindeki çalışma şartlarını, sonra büyük toprak sahiplerinin tarım işletmelerinde çapa çapalama ve harman yerinde buğdayı sapından ayırma işini gözler önüne serer. Orhan Kemal'in anlattıkları henüz gerçek sanayi işçisi değildir. Bereketli topraklar üzerindenin işçileri bir ayağı köyde, bir ayağı kentte köylü işçiler. Orhan Kemal onları anlatabilmek için onların çalışabilecekleri işleri seçmiş. Bu işler bir eğitim, bir çıraklık gerektirmeyen işlerdir çoğunlukla. Romandaki olayların hangi yılda geçtiği kesin olarak belli değil. Belli olan günde 12-18 saat çalışıldığı ve karşılığında sadece 3 lira bilmem kaç kuruş alındığı yıllarda geçtiğidir. Çalışma şartları ise bugün artık inanılmayacak kadar berbattır. Fabrika penceresinde cam yerine çuval kullanılır. Sonuç zatürre. İşte köylü işçilerin kaldıkları ev, oturdukları ev. İki mahalle aşağıda mahalle muhtarının bir zamanlar hayvanlarını bağladığı, tabanı hala gübre örtülü genişçe bir ahırdı. At sinekleri vınıltılı daireler çizerek uçuşuyorlardı. Harap kerpiç duvarlar yarı bellerine kadar ıslaktı. O da ekşi ekşi fışkı kokuyordu. Sayfa 75. Köyün besleyemediği, toprağın kente yani işe ve ekmeğe ittiği köylüler en ağır iş şartlarında çalışmaya, verilecek herhangi ücreti kabul etmeye, ahırlarda yatmaya razıdırlar. Yeter ki iş bulsunlar. İş bulabilmek için buldukları işte devamlı olarak çalışabilmek için patronun sömürüsü yanında ırgat başının sömürüsüne de haraç almasına razıdırlar. Irgat başıya haraç vermekten bereketli topraklar üzerindenin önemli bir özelliğine geçebiliriz. Romanda anlatılan köylü işçiler henüz sömürü bilincinden çok uzaktırlar. Bütün özlemleri bir tahta araba, pazardan sebze, meyve. Sayfa 174. Ya da Hafız Ali'nin dükkanı gibi bir dükkandır. Sayfa 273. Gözleri bireysel çıkar perdesiyle örtülüdür. El yordamıyla bireysel kurtuluş yolları ararlar. Bu bilinç düzeyi belirli şartların belirlendiği bir bilinç düzeyidir. Bunu çok iyi bilen Orhan Kemal, toplumsal gerçekliğe biraz da onların görebildiği, anlayabildiği ölçüde yaklaşmaktadır. Sömürü bilincinden uzak emekçiler, sömürünün en belirgin, en yüzeydeki, en somut biçimlerini görebilirler genellikle. Söz gelimi fabrikadaki emek sermaye ilişkisini değil de ırgat başının aldığı haracı görürler sömürü adına. Orhan Kemal de o kadarını gösterir ya da tarım işletmelerinde ırgat başının kumar oynatıp mano almasını, kumar oynatmak için faizle para vermesini, işçiyi esrara alıştırmasını, Batöz'de 45 işçi yerine 32 işçi çalıştırmasını ön plana alır sömürü adına. Derinde pek inmez bile bile. Burada Orhan Kemal'in bir çabasına değinmek gerek. Romanın birinci baskısı 1954'te, ikinci baskısı 1964'te, başka türlü söylersek biri Demokrat Parti döneminde, öbürü 27 Mayıs ertesinde. Birinci baskı 288 sayfa, ikinci baskı 427 sayfa. İkinci baskının kapağında yayın evi şöyle demiş: yayımlandığı sıralar yılın en başarılı romanı sayılan bu kitabı Orhan Kemal ikinci baskısı için üzerinde tam bir yıl çalışarak adeta yeniden yazdı. Orhan Kemal gerçekten çalışmış roman üzerinde. Önce birinci baskıdaki şive taklitlerini kaldırarak çok akıllıca bir iş yapmış. Sonra romana yer yer bazı ekler yapmış. Bunların bazıları gerçekten yararlı, bazı hareketleri ya da psikolojik durumları daha bir aydınlatan ekler. Bazıları romanın örgüsündeki yoğunluğu bozan gereksiz uzatmalar. Genellikle Pehlivan Ali ile ilgili olan ekler. Bazıları da 27 Mayıs sonrasını getirdiği nispi özgürlük ortamında Orhan Kemal'in romanla daha fazla toplumsal görevler yerine getirmek kaygısıyla yaptığı ekler. Romandaki kişilerin sömürü bilincinden uzak olduklarını belirtmiştim. Birinci baskıda Orhan Kemal, belirli şartların sonucu olan bu gerçek duruma sonuna kadar bağlı. Oysa ikinci baskıda romanıyla bilinçlendirme çabası zaman zaman var olmayan, var olması mümkün de olmayan bir bilinci varmış gibi göstermesine yol açmış. Örnekse birinci baskıda Pehlivan Ali yumruklarını sıkmış bakıyordu. Sayfa 80 der. Bu cümle ikinci baskıda şöyle olmuş: Pehlivan Ali kocaman yumruklarını sıkmış öfkeyle bakıyordu. Hasan'a değil, onu bu hallere sokan kahpe feleğe. Sayfa 117. Oysa Orhan Kemal'in bütün roman boyunca ayrıntılarıyla gösterdiği gibi Pehlivan Ali devirin, devranın, kahpe feleğin farkına varmadan öbür dünyayı boylayacaktır. Bir de Allah'la, dinle, ağlarla ilgili ekler var. Örnekse, bu Allah da hep onların Allah'ı mıdır nedir? Fakir fıkaraya garaz tekmil. Sayfa 250. Birinci baskıda Topal, Allah'ın acımadığına deyince Hidayet'in oğlu, ne biliyorsun acımadığını? Sayfa 86. Derken ikinci baskıda insanoğlu da sen acı. Sayfa 125 der. İkinci baskıya eklenen bir cümle de şu: sen ben hatta ağ olmasa da işler yürür ama onlar işçiler olmasa yürümez. Sayfa 261. Batöz ustası söyler bunu. Zaten bütün romanda olan bitenin farkında olan iki emekçi vardır. İkisi de işçi sınıfından gelme Batöz ustası. Orhan Kemal'in sömürülenleri uyandırmak için romanıyla bir şeyler söyleme çabasını anlıyorum. Ama bu eklerin belirli bir gerçeklik içinde yama gibi kaldığını da söylemeden edemeyeceğim. Çünkü bereketli topraklar üzerinde bir bilinçsizliğin romanıdır. Bu türlü ekler ister istemez romanın bütünlüğüne zarar verecektir. Orhan Kemal insanlara hep umutla, hep iyimserlikle bakar. Türk romanında bir Orhan Kemal bakışı vardır. O her insanda her şeye rağmen aydınlık bir yanı, temiz insani bir yan bulabileceğine inanır. Bunu eserlerinde gösterirken anlattığı toplumsal ekonomik şartlara kimi zaman boş verdiği bile olur. Oysa bereketli topraklar üzerinde de severek, kahrolarak baktığı belli olan insanları hoşgörüyle ama olduğu gibi gösterir. Onların birbirlerine güvensizliklerini, yalancılıklarını, birbirlerini gammazlamalarını, gösterişçiliklerini, palavra atışlarını, ilkel egoizmlerini bütün çıplaklığıyla gösterir. Kürt Zeynel'in söylediği, onların sekseninden bir mezelik yürek çıkmaz. Sayfa 400. Sözü, bu gerçekçi bakışın bir özeti gibidir. Ama o insanlar içinde yaşadıkları şartlarda başka türlü de davranamazlardı. Orhan Kemal bunu büyük bir ustalıkla gösterir. Tiksinerek, öfkeyle bakmaz onlara, anlayarak bakar. Sebep ortadadır. İflassızın Yusuf, hepimizin de bir ekmek derdi mesela, öyle değil mi? Deyince arkadaşı Köse Hasan, ne diyorsun Yusuf, gözü çıksın, yurdumuzu yuvamızı ne diye teptik der. Sayfa 10. Bir ekmek derdi, bereketli topraklar üzerinde bunun romanıdır. Bunun içindir ki anca beraber, kanca beraber. Sayfa 6. diyen üç arkadaş birbirinden ayrılır. Hiçbiri ötekiyle ilgilenmez. Birlikte iş aramaya çıktıkları köylerini ölüme terk ederler. Bunun içindir ki Kemal cesur durmadan ikiyüzlülük eder. Ama Orhan Kemal, birden aşağılık bir insan diye tanıdığımız Hidayet'in oğlunun bir davranışını yakalar ve biz o umutlu, o iyimser Orhan Kemal bakışını ete kemiğe bürünmüş olarak görüveririz. Para uğruna adam öldürecek olan Hidayet'in oğlu, köylülerin terk ettiği köse asanı sırtına alıp helaya götürür. Dahası var. Hela çukurunu çevrelemeye çalışan eski çuval parçalarından birinin ucuyla köse asanın kıçını sildikten sonra adamı kıyıya aldı, donunu çekti, uçkurunu bağladı. Yeniden sırtlayıp odaya getirdi, yatağına yatırdı. Bitmedi. Hidayet'in oğlu günlerce sıcak yemek yemediği halde, sıcak yemeği çalmaya kalkıştığı halde, kendisine verilen yemeği köse Hasan'a ikram eder. Ve inanırsınız, Orhan Kemal'e verebilir. Ya da Kürt Zeynel gibi biri Selvi için, kerhaneye düşen fıkara Selvi için ağlayabilir, inanırsınız. Çukurova'ya birlikte inen üç arkadaştan köse Hasan zatürreden ölür. Pehlivan Ali ayağını batöze kaptırır. Toprak ağası arabası kirlenmesin diye arabasını almaz, kan kaybından ölür. Toprak ağasının daha yoğun çalışmaları için ırgatları kışkırttığı parça, sayfa 385-396, ki Pehlivan Ali'nin ölümüyle sonuçlanacaktır. Romanın en unutulmaz bölümlerinden biridir. Üç arkadaştan sadece İflahsız'ın Yusuf kurtarır kendini, duvarcı ustası olur. Çukurova'ya inmeden tek bilgi kaynağı emmisinin sözleriydi. Hep onun sözlerini tekrarlardı. Şimdi artık ustasının sözlerini tekrarlamaktadır. Çukurova'ya gelirken şehir adamı köylüyü cin çarpar gibi çarpar. Sayfa 6 diyordu. Şimdi usta olduktan sonra artık bu şehirli kısmı pek enayi oluyor. Sayfa 409 demektedir. Ve artık çoluk çocuğu toplayıp köyden kente göçmeyi, kente yerleşmeyi tasarlamaktadır. Sayfa 413. Yusuf kendiliğinden bir gelişmenin tek olumlu simgesidir. Kavgasız, uzlaşmacı ama bireysel gücüyle duvarcı ustası olan, okumayı söktüren bir köylü. Bireysel gücüyle bireysel kurtuluş çabasını sürdüren bir köylü. Bereketli topraklar üzerinde de her şey nesnel şartlar gereği olarak bireysel plandadır. Zeynel kötü yemeği, taşlı pilavı protesto için bile ırgatları toplu harekete geçiremez. Zeynel'in kavgası da bireyseldir. İşten atıldığına değil, aldatılmasına kızar. Ağ ile hesaplaşmaz, ırgat başıyı arar. Harmanı yakar, ırgat başıyı bulamadığı için. Çukurova'da bahar harikadır. Gök masmavi, kırmızı topraklar yemyeşildir. Çukurova'nın bereketli toprağına 4 kilo çiğit at, 80 kilo kütlü, yani tohumlu pamuk versin. Sayfa 186. Ve bu bereketli topraklar üzerindeki emekçiler, kendi küçük ve dar dünyalarında bir başlarına çırpınıp durmaktadırlar. Toprak reformunu yapmamış, sanayileşmesini gerçekleştirmemiş bir az gelişmiş ülkede, Türkiye'de köylü, işçilerin kahırlı yaşamlarını mükemmel bir biçimde yansıtır Orhan Kemal. Roman belirli bir tarihsel anı unutulmayacak bir ustalıkla tespit ettiği için, tarihsel ve toplumsal gerçekliği ele aldığı insanları gerçeğe uygun olarak gösterdiği için güçlü ve kalıcı. Orhan Kemal'in en güçlü romanı bence. Gün Görmeyen Sokak. Şahap Sıtkı'nın romanında bir insan sıcaklığı var. Yalnızlığı, hüznü seven birinin gözüyle ayrıntılarına kadar anlatılmış bir şehir. Bu şehrin insanları var. Şahap Sıtkı kişilerine karşı tarafsız değil. Onları acımayla, hoşgörüyle karışık bir sevgiyle seviyor. Şehri de bir roman kişisi gibi ele almış. Bazı romanlar vardır. Kişilerin davranışlarını, hallerini açıklayabilmek için romancı onları toplumsal, ekonomik bir temel üzerinde ele alır. Bu romanlarda çevre roman kişileri daha iyi anlaşılsın diye anlatılmıştır. Örneğin Kemal Tahir'in son romanı, Yedi Çınar Yaylası. Şahap Sıtkı'nın öyle bir kaygısı vardır denemez. Yazar şehri kişilerin davranışlarını belirlemesi bakımından almıyor. Sevdiği bir roman kişisi gibi anlatıyor. Romanın başındaki genel bilgiler, bunlar da ayrıca tartışılabilir. Şahap Sıtkı kolay bir genellemeye gitmiş gibi geldi bana. Belki Şefika'nın dramını daha iyi anlamamıza yardım ediyor ama hepsi o kadar. Meyhaneci İsmail denize gemi indirme gibi parçaları çıkarınız. Roman romanlığından bir şey kaybetmez. Ama roman kişilerinden biri yani şehir bir takım yanlarını kaybeder. Oysa hüznü huy edinen, sayfa 84, yazar buna pek katlanamaz. Şahap Sıtkı'nın başarısı da başarısızlığı da buradan geliyor. Bir şehri, bir takım insanları sevmiş, onları içinde yaşamış, bunları anlatmak, yaşatmak istemiş. Kişilerinin özellikle Şefika, annesi İbrahim. Canlı oluşu, romanın tatlı tatlı okunması bundan. Ama romanın romanlıktan çıkarak bir büyük hikayeye yaklaşması, dağınıklığı, bir iç bütünlüğünden yoksun oluşu da bundan. Yer yer duygusal bir röportaj havasına bürünmesi de bundan. Romandan atılabilecek birçok parçayı atmaya yazarın gönlü bir türlü razı olmuyor. Birçok parça yama olarak kalıyor. Bu yama duygusunu uyandırmamak için romanın birinci bölümünde tanıttığı kişileri romanın ikinci bölümünde bir aksiyon romanesku içinde sürdürmek istiyor. Romanına bir son bulmak istiyor. Bu son kaygısı Şahap Sıtkı'yı kötü bir melodrama sürüklemiş. Oysa o romanın sonu olamazdı. O insanlar mutluluklara ardında bir atlı karıncadaymış gibi döner dururlardı. Şehri bütün ayrıntılarına kadar anlatan Şahap Sıtkı, bunu kişilerinin davranışlarını açıklamaktan çok, bağımsız bir roman kişisi gibi sevdiği şehri anlatmak için yapıyor demiştim. Bunun sonucu şu oluyor, kişilerinin davranışlarını ekonomik, toplumsal bir temel üzerinde işlemediği için her şeyi alın yazısıyla açıklamaya varıyor. Gün görmeyen sokaktaki kadar alın yazısıyla açıklama çabasına hiçbir romanımızda rastlamadım. Şahap Sıtkı'nın gerçeğe bakışı tipik bir küçük burjuva bakışı. Kaderci, olayların elinde oyuncak, toplumla ilişkilerini kesmiş insanların görüşü. Daireden çıkınca nereye gideceğini şaşıran, sayfa 104, memur görüşü. Bütün taşra şehirlerindeki okuryazarların durumu. Cevdet Kudret'in lise müdürü de, havada bulut yok da, malum ya burası taşra, insan daireden çıktı mı yapacak iş bulamaz diyordu. Şahap Sıtkı bu insanlara o çevre içinde oldukça uygun sonlar yakıştırmış. Kimi lahana tarlasında gördüğü herhangi bir kızla evleniyor, kimi bir aşk serüveni sonunda kendini asıyor, yitiyorlar. O şehirde Şahap Sıtkı'nın insanları dışında da bir takım insanlar olduğunu bazı yerlerden anlamak mümkün. Yazar onları farkında olmadan anlatmış gibi. Örneğin Hasan, hiç de hüznü huy edinmiş bir hali yok. İşinde gücünde dost canlısı. O şehirde başka Hasanlar da olduğu belli. Ne var ki Şahap Sıtkı onları pek görmemiş, sevmemiş. Onların meselelerinden söz açmak isteyince de bu, romanda bir süsleme öğesi olarak kalıyor. Parasızlıktan dişini morfinsiz çektirmek isteyen gencin hali. Sayfa 58. Ya da camla tıraş olma hikayesi. Sayfa 136. Şahap Sıtkı'nın sevdiği çevre ile alın yazısı arasında sıkı bir bağlantı var. İçlerine kapanık bir okur yazarlar takımını ya da eski gün görmeyen sokak sakinlerini anlatmak için alın yazısından başka bir açıklama yolu bulamamış Leman için. Alın yazısının ona çizdiği yol der, sayfa 96, Müzeyyen Hanım, alın yazısı bu diyor, sayfa 120. Selami, dişini sıksan da sıkmasan da iş olacağına varıyor, der. Emin, kaderin çizdiği yoldan bir parça olsun ayrılamaz, sayfa 45. Ya da, İradesinin alın yazısı ile giriştiği kavgada alın yazısı galip çıkmıştır. Sayfa 162. Zalim alın yazısı. Sayfa 47. Alın yazısının sillesini yemiş. Sayfa 122. Merhametsiz alın yazısı. Sayfa 168. Gibi sözleri kullanmaktan Şahap Sıtkı pek hoşlanıyor. Şahap Sıtkı'nın alın yazısı felsefesine bir İbrahim aldırmamış. Romanındaki kişileri yazar yarattığına göre bu söz belki yersiz gelecek. Ama romanın genel havasından, yazarın sevdiği açıklama yolundan ben buna varıyorum. Yazar bilinçli olarak İbrahim'in kişiliğinde alın yazısını değiştirme çabasını göstermek, bir umut, bir iyimserlik kapısı açmak istememiş. Yazarın böyle bir kaygısı yok. Kendiliğinden olmuş bu. Ne var ki başarılı olmuş. Şahap Sıtkı için de önemli olan budur sanıyorum. İbrahim kız kardeşi Şefika, anneleri bence romanın en iyi canlandırılmış kişileri. Yazar onları kendi fazla duygun görüşüyle bozmaya çalışmamış. Gerçeklik ağır basmış. Bana romanı sevdiren bu insanlar oldu. Onlarda gerçek roman kişisi psikolojisi buldum. İbrahim'in oluşumu çok ustaca anlatılmış. Şahap Sıtkı önyargılara, kolay açıklamalara, acele oluşturmalara yanaşmamış. İbrahim'in pişmanlığını, Asiye'yi bırakmak isteğini, buna rağmen dayanamayarak gene Asiye'ye dönüşünü. Sonunda bir insan posası halinde Hasan'la karşılaşmasını, bu değişimler içinde İbrahim'i kolay kolay unutacağımı sanmıyorum. Şahap Sıtkı çizdiği çevre içinde bir insanın alın yazısını değiştiremeyeceğine inanmış olacak ki, İbrahim yeni bir hayata, o şehri bırakarak denize açılarak başlar. Şefika'da çok iyi anlatılmış bir roman kişisi. Çevresinin koşulları içinde umutlarıyla, kaygılarıyla yaşıyor. Şahap Sıtkı Şefika'yı anlatırken hiçbir zaman harcı alem psikolojiye başvurmuyor. Evde kalmış, evlenmek isteyen her genç kız için söylenebilecek ucuz sözleri söylemiyor. Belirli koşullar içinde yaşayan Şefika'ya özgü ruh hallerini yakalayıp bunları anlatıyor. Şahap Sıtkı'nın temiz bir dili var ama henüz roman dilini bulamamış diyeceğim. Şiire çok özeniyor. Hey gidi geçmiş günler, aziz hatıralarla yüklü genç kızlık zamanları, bir av hayvanı gibi kovaladığı saadet. Sayfa 51. Kişinin Cahit Sıtkı'yı hatırlayıp, ah o kadrini bilmediğim günler, koklamadan attığım gül demeti, suyunu sebil ettiğim o çeşme, diye devam edeceği geliyor. Kendini asan Selami'nin ayaklarından söz ederken, yıllardır umutlar peşinde koşan ayaklar sözlerini okuyunca, Ahmet Muhib'in o ünlü Ayaklar şiirindeki "Ayaklarım ümitler peşinde" dizesini hatırlamamak mümkün değil. Roman diline aykırı özentiler bunlar. Öyle cümleler var ki Şahap Sıtkı bunlar üzerinde roman dili bakımından düşünmeli diyeceğim. Hele geceleri yerin göğün zengin merhem kaynakları, insan ruhlarına açılırken bu ikisi hiç konuşmaz, hareket etmez, iki hayal varlık halinde öyle sessiz otururlardı. Sıkılan can ruhlar dünyasına usul fıskelerle olsun dokunmasını bilmezdi sanki. Şahap Sıtkı'nın temiz Türkçesine rağmen eskimiş, durgun, hep bir örnek bir anlatımı var. Dili canlı değil ama bu anlattığı çevreye, kişilere uygun bir anlatım oluyor. Gün görmeyen sokak için önemli bir roman denemez. Gelişen romancılığımız içinde bir yeri olacağını da pek sanmıyorum. Ama Şahap Sıtkı'nın iyi bir roman kişisi anlayışı var. Bu anlayışla iyi romanlar yazabileceğini sanıyorum. İzmir'in içinde.